Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, ayağını göster bakayım deyince, elini gösteren, dişlerini göster deyince kulağını gösteren, tırnağın nerede deyince parmağını gösteren, yani kelimelere, anlayışlara aynı anlamı yükleyemediğin birisi ile ne anlaşabilirsin? Ne kadar bir arada olabilirsin? Bu hepimiz için her yerde, hem dinimizde hem dünyamızda geçerli bir sorudur. İnsanların biz Müslümanız demeleri bizim açımızdan Müslümanlık anlamına gelir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki deyince ne anladığımız, ne kadar kendimizi bağlı olmaya mecbur ettiğimiz gerçekteki Müslümanlığımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haberlerine Ebu Bekir de bir Müslümandı, Allah ondan razı olsun, nasıl baktı, nasıl dinledi? Başka asırlarda biz de Müslümanız diyenler nasıl baktılar, nasıl dinlediler? Resulullah dedi ki deyince aleyhissalatu vesselam ne dediyse aynısıdır diye bakanla burada ne demek istemiş olabilir diye merak eden veya öyle dedi ama şöylesi de var diye düşünen üç profil, bunların üçünün de Müslümanlığının aynı olduğunu iddia edebilir miyiz? Kağıt üzerinde evet, kağıtta herkes Müslüman. Kıyamet günü Allahu Teala cennete koyduğu kulları arasında bile, zaten cennet cehennem ayrılacak, cennete koyduğu kulları arasında bile bir derecelendirme yapacağını adımız gibi biliyoruz. Bu derecelendirme neye göre yapılacak? Kulağa gelen seslere, kalbe gelen frekanslara gösterilmiş tepkiye göre olacak bu. Eğer Müslümanlık varsa şüphesiz. Zaten Müslümanlık yoksa konuşmaya da gerek yok meseleyi. Kesinlikle Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem filan muteber kaynakta diye bilgi kulağımıza geldiğinde, gözümüze temas ettiğinde gösterdiğimiz refleks, kabullenme, itirazsızlık, teslimiyet oranımız Müslümanlık oranımızdır. Şunu hepimiz aklımıza yerleştirelim. Kaç paralık Müslümansın sorulduğunda estağfurullah, Müslümanlığın parası mı olur? Tam Müslüman. İyi güzel, Allah kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü yüzde kaç algıladın pratikte? Lafla kimse %20 inandım demez şüphesiz. Pratikte seni ne kadar etkiledi bu söz? %70. O %30'luk fark, sen istesen de istemesen de meleklerin kaydettiği farktır. Ebu Bekir radıyallahu anh'la bizim aramızdaki fark, artık yüzde kelimesi biraz komik olacak, milyarlarca bir rakam kullanmak lazım herhalde, bundan oluşuyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a peygamberi aleyhisselam şu yukarı kaldır kafanı, ne görüyorsun? Gökyüzünü görüyorum. Yok canım, o gökyüzü değil, yeryüzüdür, gökyüzü de aşağıdadır deseydi Allah için bir düşün. Ebu Bekir ne diyecekti? Ya Resulallah, espri yapıyorsun herhalde. İnsanlığın başından beri gökyüzü yukarıda, yeryüzü aşağıda olur mı diyecekti? Yoksa evine gidip bakın bundan sonra gökyüzü aşağısıdır, haberiniz olsun, Resulullah böyle dedi mi diyecekti? Alim olmaya gerek yok. Ebu Bekir ismini tanıyoruz. Sıddık ne demek onu da tanıyoruz. Bu soruyu soralım. Böyle bir şey deseydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yok böyle bir şey şüphesiz, deseydi Ebu Bekir'in tepkisi ne olacaktı? Allah ondan razı olsun. Hepimiz istisnasız diyoruz ki yok canım, Ebu Bekir o gün İlan edecekti ki gökyüzünün yeri değiştirilmiştir, haberiniz olsun. Bundan sonra kimseyi duymayayım, yukarı kaldırıp da gökyüzü dediğini, o yeryüzü, gökyüzü aşağısı diyecekti. Bir hurmayı Peygamber aleyhisselam ona gösterseydi, bunun adı nedir deseydi, ya binlerce senedir hurma bu işte. Yok bunun adı şeftalidir deseydi, bir daha Ebu Bekir'e hurma dedirtilebilir miydi o konuda? Akıllı bir şey değil. İsterse delice olsun. İman ettiği peygamber. Dediği gibidir her şey. Ebu Bekirlik böyle bir makam işte. Ve Allah Celle Celaluhu, o Ebu Bekir gibi kimse olamaz. Boşuna uğraşmayın. Siz B sınıfından bir Müslümanlık bulun, gelin. Buyurmadı. Yarışın. Önünüzde Ebu Bekir var. Onunla yarışın Allah buyurdu. Vesari'u Kur'an buyuruyor. Sahabilik makamıyla yarışamazsın. Ama bu sıddıkiyet, bu imanda ciddiyet, bu yarışa ilk girenlerin açtığı çığırdır. Her mümin kıyamete kadar bu çığır üzerinden ibadet yapacak. İmanını test edecek. Mesela kardeşlerim, üç kelimeyi gündemimize alalım. Yemin, şahit ve kefil. Yemin etmek, şahitlik yapmak ve kefil olmak. Ne anlama geliyor bizim için? Şimdi bir hadisi şerif okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şahit olmak, kefil olmakla ilgili bir örnek verecek bize. Başta el deyince ayağını, ayak deyince elini gösteren birisiyle nasıl anlaşacağımızı sordum ya. Resulullah ve hadis deyince aleyhissalatü vesselam ne anladığımız bu içeriği de dolduracak. Hadis deyince, ha cumalarda hocalar okuyor hutbelerde o herhalde diyen birisiyle anlaşacak bir şeyimiz yoktur. Ben ve cehennemden kurtuluş, cennete varış demektir hadis. Kim diyorsa onunla anlaşabiliriz. İnşallah biz de öyle düşünüyoruzdur. Hadis yani Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam, ben ve cennetim, cehennemden kurtuluşum anlamına geliyor diyebiliyorsak çok şey anlarız. Eğer böyle diyemiyorsak yemin ağzımızda sakıza döner. Şahitlik birinin hatırını kırmamak için aldığımız tavrın adı olur. Kefil olmak rol olsun diye içine girdiğimiz bir imza çeşidi olur. Birileri için öyle değilmiş ama. Şimdi kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatlice dinleyelim. Bukhari'de birkaç yerde geçen bir hadisi şerifi size hatırlatacağım. Ne demek Bukhari'de birkaç yerde geçiyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediğinde bir şüphemiz yok. Belki benim nüfus kağıdımda yanlışlık olabilir mi? Olabilir. İsmimi yanlış yazmış olabilir. Ama Bukhari Resulullah dedi ki deyince bu ihtimal yoktur. Allah'ın izniyle. Milyarlarca mümin böyle iman edip geldi bu seneye kadar, bu zamana kadar. Batılılardan din öğrenen hoca isimli kimselere kadar bu böyleydi. Hristiyan papazlardan, Yahudi hahamlarından din alimi sertifikası alıp gelince birileri, bu yapı değişti bu sefer. Buhari'de bile yanlışlar çıkmaya başladı. Elbette herkese göre değil. Ümmeti Muhammed'in yolu belli elhamdülillah. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizden önceki ümmetlerden, İsrail oğullarından yani bildiğimiz Yahudilerden bir olay anlatıyor. Olay şu, adamın paraya ihtiyacı var. Yanında nakit yok. Tanımadığı bir başka insana gidiyor. Bana işte şu kadar para verebilir misin diyor. Efendimiz bunun rakamını da veriyor. 1000 dinar. Yani 1000 altın verebilir misin diyor. Adam da bakıyor. Sen kimsin kardeşim benden para istiyorsun diyor. Çok zorlandım diyor. Anlaşılsın diye örnek veriyorum. Böyle değil ama. Adam Üsküdar'da oturuyor. Eminönü'ne gelmiş, arada deniz var, orada birisinden istiyor bu borcu. Sen kimsin diyor, ben işte Üsküdar'da oturuyorum diyor, ben örneklendiriyorum böyle değil. Bu olay Akdeniz kıyılarında bir yerde olmuş olması lazım. İsrailoğullarından söz ediyor Efendimiz çünkü aleyhissalatü vesselam. Ben orada oturuyorum. Param var ama şu anda yok diyor. E peki insanlık olsun vereyim ama bana bir şahit getir. Şahit tutalım. Ben tanımıyorum seni. Benim şahidim Allah'tır diyor. İtirazın var mı Allah'ın şahitliğine? E yok diyor. O zaman bir kefil getir diyor. Sen eğer getirmezsen kefil getirsin benim paramı. Kefilim de Allah'tır diyor. Karşısındaki adam peki madem Allah kefilindir diyor. Olsun diyor. Çıkarıyor tak tak sayıyor al paranı diyor. Ne zaman getireceksin diyor. Filan gün getiririm diyor. Oradan oraya geminin olduğu günü söylüyor. Diyelim çarşamba günü gemi var. Çarşamba günü getiririm paranı diyor. Gemiyle ulaşım sağlıyor. Peki diyor. Al paranı git. Hayrını gör diyor. Hiç tanımadığı etmediği birisi. Fakat bir yere not yazalım. Kefilim Allah'tır dedi. Kefilim Allah'tır dedi. Adam gidiyor. O parayla işini görüyor. Diyelim Üsküdar'a geri dönüyor. Ertesi randevu gününde alıyor parayı. Borçlu ya. Gidiyor. Gemiyi bekliyor. Diyorlar ki bugün fırtına var gemi gelmez. O bekliyor bekliyor. Bakıyor ki gemi hakikaten gelmiyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Adama rezil oldum diyor. Üstelik de Allah'ı şahit ve kefil gösterdim. Bunu toparlamam lazım benim derken aklına geliyor ki ben bu parayı eve götürsem bu benim değil. Adama dedim çarşamba günü sana getireceğim. E benim olmayan parayı eve niye götüreyim diyor. Denizin kenarında bir kütük buluyor. Kütüğü ortadan deliyor. O altınları kütüğün içine koyuyor. Bir deri parçasına da yazı yazıyor. Ben sana Allah'a kefil gösterdim. Bugün getireceğim dedim. Ama maalesef gemi bulamadım. Bu parayla da evime dönmek istemiyorum. Ben bunu Allah'a saldım. Sana gönderiyorum diyor. İyice tıkıyor kapağını. Efendimiz tarif ediyor. Deldiği yeri de iyice tıkadı su oraya girmesin diye. Allah'ım ben seni kefil göstermiştim. Şimdi gemi gelmedi. Ben bu parayı attım denize. Denize atıyor parayı. Gidiyor. Evine gidiyor oturuyor aşağıya. Sonra öbür adam da çarşamba günü diyelim. Gemi gelecek ya. Gidiyor. Sahilde Eminönü'nde bekliyor, bekliyor. Bugün gemi gelmeyecek herhalde. Çok fırtına var denizde diyorlar. Allah Allah, bizim para gitti diyor. Sonra bakıyor ki sahilde bir kütük var. Yahu diyor bu kütüğü götüreyim. Evde hiç olmasın çocuklar odun olur diyor. Kütüğü alıyor, eve gidiyor. Morali kırık tabii. Hanımı ya da kimse... E ne oldu diyor ya benim parayı getirmediler diyor. Ne aldın? Bu odunu aldım geldim diyor. Kır bunu kurusun da diyor sobada yakarız. Alıyor baltayı vuruyor içinden altınlar dökülüyor. Hani küp buluyor ya defineciler. Bu da öyle bir küp bulmuş oldu. Bir de bir deri üstünde yazı var. Kardeşim bu altınları senden aldım. Ama ne yazık ki gemi bulamadım ben gelmek için. Allah'ı da kefil göstermiştim ben. Şahit de Allah'tı. Allah'a mahcup olmamak için böyle bir iş yaptım. Selamun aleyküm diye kapatıyor. O öbür adam, borçlu adam, ertesi hafta 1000 altın daha alıyor. Sahile gidiyor. Onu denize attığını kabul ediyor. Ve gemi buluyor, Eminönü'ne geri geliyor. O adamı buluyor. Kardeşim diyor, keseyi uzatıyor. Geçen hafta gemi gelmedi. Kusura bakma, hakkını helal et. Paranı getirdim diyor. Adam çıkarıyor, sayıyor. Bunlar 1000 altın diyor. Evet, senden aldığım altın diyor. Niye bunları bir daha getirdin diyor. E ben senden borç almıştım diyor. Senin kefil ödedi onları ama diyor. Al bu para benim değil diyor. Senin kefil onları getirdi diyor. Kardeşlerim, her şeyden önce... Bu olayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu lanet üzerine lanetle konuştuğumuz İsrailoğullarına ait bir olay olarak anlatıyor. Şu melun millet denen Yahudilerin içinde bile Allah'a bu kadar güvenen, Allah'ın da bu kadar mahcup etmeyeceği kadar sevdiği insanlar varmış demek ki. Ben ise Allah'ı kefil gösterip bir nikahla bir araya gelmiş karı koca arasında Allah'ın emanetidir diye bu eş, Allah'ın adıyla nikahlandık bu adamla diye bakan bir eş, nerede bulurum diye merak ediyorum. Nerede bulunuruz diye merak ediyorum. Başkaları üzerinden değil, bizim de üzerimizde. Yani hep millet kötü, bir ben evliya kaldım. Böyle değil. Allah benim kefaletimi kabul eder mi? Bana şahit olur mu sorusu hepimize sorulmuş bir sorudur kardeşlerim. O uçuk millet İsrail oğullarında bile Allah'a bu kadar güvenen, Allah'ın da bu kadar mahcup etmeyeceği kimseler varmış demek ki. Hiçbir şekilde unutmamamız gereken bir cümle söylüyor adam. Senin kefil o parayı ödedi diyor. Buna iman diyoruz. Korkarım ve tir tir titrerim ki bu hadisi duyunca acaba mecazi bir ifade midir o? Peygamberimiz sanal olarak mı onu anlatmıştır diyen bile çıkabilir. Bunun için kardeşlerim geri dönüp yemin, şahitlik, kefalet yani Allah ile bağlantılı olan bu kavramlar bizim literatürümüzde ne anlama geliyor? Ticaretimizde vallahi derken ne demek istiyoruz? Ne anlıyor karşımızdaki? Nikah masasına oturulduğunda Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle diye başladığımız nikah nasıl sürüyor? Bunu her gün, her sabah düşünsek azdır. Sultanahmet Camisi eskimiş. Süleymaniye Camisi eskimiş. Kayseri'de Selçuklulardan kalma Hunat Camisi'nin duvarlarında rutubet olmuş, eskimiş. Ya biz Allah'ın adını eskittik aramızda. Allah'ın adı eskidi aramızda. Birisine Allah aşkına, Allah'ını seversen dediğimiz zaman ne kadar etkiliyor bizi bu? Biz Allah'ını seversen, Allah aşkınayı ne kadar ciddi kullanıyoruz? Karşımızdakiler bundan ne kadar etkileniyor? Ya da bize söylendiğinde ha madem Allah aşkına dursun lazım değil diyoruz. Menkıbedir. Biraz önce okuduğum ayet hadis gibi değil. Ayet değil. Tabiinden bir zatın kapısını çalmış bir dilenci. Efendi demiş çok muhtacım. Allah'ını seviyorsan bana bir şeyler ver demiş. Peki demiş bekle biraz demiş. İçeri dönmüş hanımına demiş. Üstüne eşya, giyeceğin eşyayı al çık dışarı demiş. Ne oldu? Çık dışarı demiş. Kadın üstüne almış işte kıyafetini çıkmış dışarı. Adam da çıkmış. Gel kardeşim demiş. Al ev senin olsun demiş. Ya ben yemek istiyorum sen benimle oynama demiş. Yemek istiyorsun ama demiş. Öyle bir isim kullandın ki. Canım hariç her şeyi sana vermek zorundayım. Sen Allah'ını seversen dedin. Ben Allah'ın sevgisi için tek evim var, onu da verdim sana gitti demiş. Ayet değil bu Kur'an'da. Ama İsrailoğullarında bile bunu yapacak adam varmış. İsrailoğullarında bile. Camiler eskimiş. Yollar eskimiş. Çeşmeler eskimiş. Ya Allah'ın adını eskittik biz aramızda. Celle Celaluhu. Allah şahit dediğimiz zaman yalanımızı perçinlemek için bunu söylüyor olabiliriz. Allah şahidim. Ben onu dövmedim diyor. Mesela eşiyle ilgili bir sorunu anlatırken. Bir örnek vereceğim. Nasıl Allah'ın adını, ağırlığını ve azametini içimize eskitmiş olarak gömdüğümüzü anlatmak için. Bir kadın kardeşimiz eşini bana kötülemek için bak hoca kardeşim dedi. Allah şahit, peygamber şahit olsun. Bu adamın kalbinde zerre kadar insanlık yok dedi. Dedim ki sana Cebrail mi geldi de bu adamın kalbinde ne olduğunu öğrendin? Sen Allah'ın adını ve şahitliğini bu kadar düşüttüğüne göre sen bir defa haksızsın bu işte. Sende bu kafa varsa bunun zalim olması doğal demek ki. Sen Allah'ın adını bu kadar ucuz kullanıyorsun. Allah'ın şahitliğini bu kadar. Peygamberi şahit tuttun, adamın kalbini nereden biliyorsun? Kardeşlerim, bozduğumuz her yemin, kelepur bedava kullandığımız her yemin bu anlama geliyor. Elbette bu hadisi şerif, insanların birbirlerinin mallarına karşı, yani borç almaya, borç vermeye karşı ne durumda olmamız gerektiğini öğretiyor bize. Bunda şüphe yok. Ortada bir gerçek var ki, adama Allah denince bin dolar bugünkü 1000 reşat altını demek. 1000 dinar. Dinar dediği. 1000 reşat altını. Oyuncak bir şey değil. Bugün biz Allah'ı kefil gösterip hangi işimizi halledebiliriz? Kimse Allah'a güvenmiyor. Onun için olmaz bu iş demek kolay. Bana Allah'ı kefil gösterirlerse ne yapabilirim demek biraz zor ama. Hep birilerinin zafiyeti üzerinden değil, kendi eksikliğimiz üzerinden de muhasebe yapmak zorundayız. Zaten birileri beni ilgilendirmiyor. Ben Allah'ın kefaletine ne kadar güvenirim, Allah bana ne kadar kefil olur. Daha önceki yemin serüvenime bakacak şüphesiz Allah. Daha önceki yeminlerim ne oldu? Bunu görecek Allah. Ben ona ibadet yaparken, Kur'an'ına sarılırken, şeriatını hayatım kabul ederken, haramlarından kaçarken Allah neredeydi kafamda? Ona bakacak Allah da bana kefil olacak veya olmayacak. La teşbih ve la temsil. Meclisimizden uzak olsun ama örnek iyi anlaşılması için mecburum kullanmaya. Bankalar neye göre kredi veriyorlar? Geçmiş çeklerine, ödemelerine, takvimine bakıyorlar. Sen sabıkalı birisin, defol git bankadan diyorlar. Allah neye göre kefil olacak bize? Kardeşlerim, neye göre kefil olacağını bu hadis-i şerifteki örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Adam ne yaptı? Borç aldı. A şık. B şıkkı vefalı bir şekilde borç ödeme gününe sadık oldu mu? Oldu. C şıkkı gemi bulamadı. Gemi bulamadı. D şıkkı gemi bulamamayı bahane edip evine gitmedi. Koca bir gemi bulamadı, küçük bir kütük buldu. Allah'ın ondan aradığı da buydu zaten. Gemi bulamazsan kütük bulacaksın. Öyle millet kötü, herkes öyle yapıyor. Filan hoca buna izin verdi. Bu hoca aşırı zaten demedi. Adam bir dahaki hafta giderim dese bu günah mıydı? Belki değildi. Öbür adam da görüyordu ki gemi gelmeyecek, fırtına var. Doğal bir afet var ortada. Yani korona var, afet. Devlet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kasada 40 seneye yetecek kadar para olduğu halde kirayı ödemiyorsun. Niye ödemiyorsun? E korona var. Evet, seni virüs işgal etmiş. Sana Allah kefil olmaz hiçbir zaman. Senin şahidin Allah değil. Şahidi Allah olmayanın şahidi şeytandır. Nasıl helali olmayanın haram yemesi söz konusudur? Aynı şekilde Allah sana kefil olmuyorsa şeytan olacaktır. Şeytan da senin kefilinse vay haline senin. Gemi bulamayan kütük bulmak zorundadır. Sen kütüğe sahip olursan sadece Allah da o kargoyu yerine ulaştırır. Nasıl ulaştırır? O onun işi. Kefil olduğuna göre vardır çaresi. Peki aziz kardeşlerim, bu tür kerametler, bu tür harika, olağanüstü olaylar sadece İsrailoğullarında mı olur? Hayır, kıyamete kadar olur. Eğer sadece İsrailoğullarında olacak olsaydı, bizde böyle bir şey olmayacak olsaydı, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize niye anlatsındı? Ama biz bu tür kerametleri, bu tür olağanüstü Allah'ın desteklerini, desteklediğimiz ve sevdiğimiz şeyhlere, gruplara vesairenin büyüklerine izafe ettiğimiz hikayeler olarak kabul ettiğimiz için bir gün beni de Allah destekler, velev ki okuma yazma bilmeyen birisi olayım diyecek iman taşıyamıyoruz. Müslümanız, ona bir itirazım yok elhamdülillah. Hepimiz için cari bir söz bu. Filancalar ve biz hariç demiyorum. Böyle bir zafiyetimiz var. Kardeşlerim, yeminine sadık, asla güven defosu, güven oluşturmamış tüccar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecek kıyamet günü buyuruyor. Çünkü çarşıda bile adam namuslu, iffetli kalmış. Maşallah, maşallah. Bu yağmurda bile ıslanmamış demek gibi. Demek ki ticaret, demek ki ticaret bozulmamanın çok zor olduğu bir yer. Müslüman ticarete bulaştığı zaman, girdiği zaman o Allah ile beraber tezgahında durduğu için, iş yerinde Allah hep onunla beraber olduğuna, meleklerin onu hep murakabe ettiklerine inandığı için yalandan, elektrik çarpmasından korktuğu gibi korkar o. Yalan söyleyemez. Allah'ın adını kullanmaz o. Yemin etmez. Müslüman tüccar Allah'ın adına yemin etmez. Etse bereketi gider çünkü. Doğru bile yapmış olsa. Doğru bile olsa yemini, bereketi gider. Niye? Ya peygamberlerle dirilecek, sıddıklarla, şehitlerle dirilecek derecede faziletli bir iş yapıyor bu. Bu bizim orada esnaftır demek, bizim imamımız gibi, alimimiz gibi değerli adamdır demek. Şimdi ise neye inanılıyor? Var mı vergi kaçırmadan, yalan söylemeden ticaret yapmak mümkün mü bu ülkede ya? Değil tabii. Tabii değil. Sen öyle düşündüğün için değil zaten. Sen esnafa öyle baktığın için, Allah da esnafı sana keriz bakan, keriz gibi gören tipte tutuyor. Tencere kapağına uymuyor da kapak tencereye mi uyuyor sanki? Kardeşlerim, keşke eskiyen bedenlerimiz olsa, ağıran sadece saçımız sakalımız olsa da Allah'ın adını eskitmeseydik aramızda. Niye insanlar evlenecekleri zaman koca 85 milyonluk devletin belediyesi nikah kıyıyor. Ama baba kızını teslim etmiyor damada. Henüz nikahımız yok diyor. Ne yaptınız bu belediyede? O resmi işlerdi diyor. Hoca bir nikahımızı kıysın. Hoca ne yapıyor? Belediyenin nikah defterine ilave imza mı atıyor? Yok. Bir şey, değişik bir şey yapmıyor ki hoca. Allah'ın adını kullanıyor. Allah'ın adına göre siz bu nikahı kabul ettiniz mi soruyor. Kızın babası da bunu istiyor. Öbür türlü çocuk belediye bize yetki verdi deyip nikah cüzdanını da alıp çekip bir otele gitseler silahı kapıp peşinden gidiyor. Kızımı kaçırdı diyor. Ya buna kaçırma denir mi? Allah'ın adı kullanılmadan gitti diyor. Nikah onun için Kur'an-ı Kerim'de misakan galiza, büyük bir sözleşme olarak anılıyor. Allah'ın adı var içinde çünkü. Onun için erkek nikahı bitirdim, talak verdim dediği zaman Allah'ın arşı sallanır gibi oluyor. Allah'ın adı vardı bu işte çünkü. Kefili Allah olan bir işti bu. Müslüman vallahi gördüm böyledir dediği zaman tek başına bir dağı kaldırıp öbür tarafa koyar gibi ağırlık hissetmesi lazım. Vallahi billahi, vallahi billahi diye zaten söylerken 7-8 çeşit yemin aynen gidiyor ağzından. O kadar kelepur, bedava yemin yapıyor ki vallaha da yetmiyor. Billahi tellahi, şu çarpsın bu çarpsın, yemin üstüne yemin. 40 yemin bir arada. Neden? Kendi de onu inanarak söylemiyor ki. İnşallah deyişimizde de var bu zaten. İnşallah ne demektir? Allah izin verirse olacak demektir. Ama biz yapmayacağımız iş için inşallah bakarız. Yani olmayacak bu iş, boşuna bekleme anlamına geliyor bizde. Kardeşlerim, eve gidelim, eşimize, büyüğümüze, oğlumuza, sonra aynaya bakalım, kendi kendimize soralım. Allah bana kefil olur mu acaba? Allah bana kefil olur mu? Eşime, Allah şahidim olsun, böyle yapacağım dediğim zaman, ha madem Allah'a şahit koştun, tamam hiç konuşmaya gerek kalmadı der mi acaba? Yoksa o da şeytana başka taraftan yakalandığı için, şeytan amperliği çalıştığı için Allah'a karıştırma bu işe. Allah'a bu işe karıştırma. O ayrı. Ne zamandan beri Allah ayrımız gayrımız oldu bizim? Kardeşlerim, neler kaybettiğimizi lütfen anlamaya çalışınız. Allah'ın adını eskittik aramızda. kaybettik. İsrailoğullarından birisi bile Allah şahidim diyorsa, ha o zaman yeter şahit olarak. Öbür İsrailoğlundaki adam öyle diyorsa, ya bu ümmetin içerisinde Allah deyince şahit demeye gerek kalmadan yeterli olmalıydı. Ama o kadar yemin bozmuşuz ki, o kadar Allah şahidim dediğimiz zaman aslında bunu karşımızdakini oyalamak için söylediğimize dair bu cümleyi o kadar tüketmişiz ki hiçbir yerde geçerli olmayan eskimiş bir paraya döndü bu şahitlik. Tedavülden kalktı gibi oldu. İki kişi arasında, mesela karı koca arasında mahkeme oluyorlar da, yani Allah şahit deyince onu karıştırma diyorsa mahkemeye gerek kalmadı artık. Çünkü Müslümanlar arasındaki karı koca kavgası konuşulur. Allah'ı karıştırma diyenin din imanı mı kalmış oluyor? Bizim ev alırken bankadan krediyle ev almamızı Allah'a karıştırmıyorsun. Boşanırken, kadını döverken, kocanı şikayet ederken Allah'a karıştırmıyorsun. Borç alışverişte Allah'a karıştırmak yok. Gıdada ne helal ne haramdır onu Allah'a karıştırma. Nere karışacak Allah-u Teala? Neyimize karışacak o zaman? Mezarlıklara karışsın. Her mezarın başında Allah'ın Fatiha'sı var zaten. El-Fatiha ruhu için. O El-Fatiha bizim insanlığımız ve Müslümanlığımız için gitti aslında. Hani buna El-Fatiha diyorlar ya, Müslümanlığımıza okunuyor Fatiha'lar. Kaybettiğimiz Müslümanlığımızdır. Müslümanlıktan önce de insanlığımızı kaybettik. İnsanlık kabiliyetimiz gitti. Oturup tefekkür etmemiz ve yeniden vicdanlarımızı hareketlenmemiz gereken bir noktayı konuşuyorum kardeşlerim. Allah'ın adı kullanılıyor. Allah kefil gösteriliyor. Ne kefil gösteren bunu inanarak söylüyor, ne de peki diyebiliyoruz. Bir soru sorulabilir tabii ki. Yani senet yerine geçiyor mu bu? Ebu Bekir radıyallahu anh'ta geçiyordu. Bizde yani geçmez. Niye geçmez? O kadar tedavülden kaldırdık ki Allah'a güvenmeyi, Allah bizi korur demeyi. O kadar tedavülden kaldırdık ki bunun için herhalde bir 40 yıl geçmesi lazım. Bugün hepimiz 1 milyar tövbe edip yeniden Allah'ın adını yüceltmeye yönelik bir hamle başlatsak eğer, bir 40 yıl geçmesi lazım üstünden bunun yeniden oluşması. Ya bu çürütmüş neslin ve çürümüş neslin gidip yeni bir neslin gelmesi lazım. O kadar fazla bu kutsalımızı eskittik kardeşlerim. Bunun yeniden toplumsal bir güç haline gelmesi çok zor. Ama evlerimizde aile olarak Allah'ı yeniden en büyük isim, en büyük kudret, en büyük kefil, en güçlü şahit haline getirebiliriz. Ve biz imanımızı, nefsimizi, neslimizi koruyup Rabbimize gidebiliriz. Dünya yanar. Benim evim yanmadıktan sonra ben yaşarım. Tıpkı onun gibi. Ben Allah'ın kefaletine razıyım. Abdullah İbni Ömer'e demişler ki, Allah'ın adı kullanılan her yerde tamam diyorsun, kandırıyorlar seni demiş. Ama Allah için kandırılıyorum, yeter bana demiş. Bu bir zevk meselesi, anlayış meselesi. Kardeşlerim, Allah asla kefaletinden vazgeçmez. O Allah'tır çünkü Celle Celaluhu. O Allah'tır. Hiçbir kulunu yolda bırakmaz. O Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer kadın kocası nikahtaki Allah'ın adıyla cümlesini unutan bir adam çıktıysa, Allah unutmadı onun adının orada kullanıldığını. Adam unuttu, Allah unutmadı. Kadın eğer kadınlığını kocasına Allah'ın adıyla istendi diye verdiği halde, adam şimdi o havada değilse, kadın o havada değilse, Allah hala o Allah'tır ama. Allah hala aynıdır. Hay ve kayyum olarak kullarının üzerindedir Allah. E peki o zaman benim yuvamı düzeltsin. Yuvayı düzeltmekten eğer sen 10 gün daha balkonda çay içmek şeklinde bir yuva anlıyorsan, Zaten sen o kefaleti hak etmiyorsun. Sen asiye olup bu saray gibi ev yerine cennetten bir ev ver bana ya Rabbi, her şeye razıyım de, bak Allah kefaletini nasıl kullanıyor. Allah kefil ama sen kefaleti hak ediyor olman lazım. Kardeşlerim, bir dönüşüm yapalım. Ben de biliyorum. İşte dedim ya, 40 yılda ancak bu dönüşüm olur. Bugün tövbe istiğfar etsek, bankaların faizlerini reddetsek, yalana tövbe etsek, bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Musa aleyhisselama karşı saygısız davranan İsrail oğulları Tih çölünde 40 sene ceza yediler. O nesil çürüdü gitti. Allah yenisini getirdi de Yuşa aleyhisselamla beraber cihad ettiler. Bu çürümüş sekülerizmin, yalanın, hatta insan hakları adına yalan uydurmanın yasallaştığı bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Ama Allah'ın izniyle 40 saniye sürecek bir tövbe ile ben değişirim. Ben beni bilirim zaten. 40 saniyede eşiminki sürer. 2 dakikada Allah'ın mübarek kulları haline gelebiliriz. Ondan sonra da kendimizi cennete varıncaya kadar yalandan, dolandan, hileden, Allah'a karşı kusur işlemekten koruruz. Allah da kefilimiz olarak bize yeter. Allah şahit olarak kime yetmedi ki bize yetmeyecek? Yeter. Ondan sonra bizi ateşe atmış olsalar bile ailece, İbrahim yapar bizi Allah o zaman. Ama bu üstün körü bakış Allah'ın rızasına aykırıdır. Ve asla ve kat'a Allah-u Teala adının ağırlığının bu kadar yıpratılmasını affetmeyecektir. Dünya yuvarlansın, toplumlar gitsin, ben tek kalayım Allah'ın adını eskitmeyen olarak diye düşündüğümüz sürece de biiznillah Nuh'un gemisindeyiz biz. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.